Yuhanna 5. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz ve bu 5. bölümde 38 yıldan beri hasta olan bir adam vardır ve adam felçlidir. İsa bu adama yaklaşıp iyileşmek ister misin diye ona sorar. Şimdi İsa Mesih birçok mucizeler yaptı ve İsa Mesih mucizeler yaptığı zaman bu harikalar, mucizeler aracılığıyla insanların ilgilerini belli bir yöne, belli bir amaca yönlendirmek istedi. Örneğin körlerin gözlerini açtı ve ardından ben dünyanın ışığıyım dedi. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Demek ki İsa Mesih o mucizeyi yaptığı zaman, körlerin gözlerini açtığı zaman bu işaretle, bu mucizeyle aslında kalıcı, sonsuz aydınlığa, sonsuz ışığa insanların dikkatlerini çekmek istiyordu. Bu mucizeyle kendisinin sonsuz yaşam ışığı olduğunu belirtiyordu. Kör bir insan hep karanlık içerisindedir, değil mi? Ama Rab İsa bizim ruhsal gözlerimizi açtığı zaman ışığa, hem de sonsuz yaşam ışığına sahip oluyoruz. İsa Mesih Lazar adında birisini ölümden diriltti. Onun kız kardeşi Yarab, o öleli 4 gün oldu demiştir. Şimdi kokmuştur bile. Ama İsa, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden ölse bile yaşayacaktır dedi. Ne harika değil mi? Ona iman eden sonsuz yaşama sahiptir. Rab İsa Mesih Lazar'ı diriltti ama zavallı Lazar tekrar ölecekti. Peki kim iki kere ölmek ister? Değerli dostum, ölüm acı bir olaydır. İmanlı kişiler için de ölüm acı bir olaydır ama bana iman eden ölse bile yaşayacak diyor İsa Mesih. İşte harika olan budur. Bu bize umut ve teselli veriyor. İsa başka bir kişiyi iyileştiriyor. İşte bu olay Yuhanna 5. bölümdedir. 38 yıldan beri hasta olan, felçli olan bir adam vardır. İsa bu adama yaklaşıyor ve iyi olmak ister misin diye soruyor. Bunu hiç düşündünüz mü? İsa neden bu adama iyi olmak ister misin sorusunu soruyor. Sonra Yuhanna neden 38 yıldan söz ediyor? Bunun burada nasıl bir anlamı vardır? Bakın, o kötürüm olan kişi İsrail halkını temsil ediyor diyebilirim. Peki ama bunu nereden çıkarttım? Bakalım, 38 sene dediğimiz zaman buna ilişkin bir yazı var mıdır kutsal sözde? Yasanın tekrarı kitabına baktığımız zaman orada Mısır'dan çıkan İsrail halkının 40 sene çölde dolaştıklarını okuyoruz. Musa bu halkı vaat edilen topraklara götüremedi. Tabi Musa'nın kendisi de Kenan ülkesine giremedi. Sadece ilk kuşaktan Kaleb ve Yeşu girdi bu topraklara. Neden sadece iki kişi? Mısır'dan çıktıktan sonra şimdi dikkat edin. Halk 2 yıl içerisinde Kenan topraklarının ta dibine kadar geldiler. Ama onlara işte vaat edilen topraklar bunlardır dedi. Bunlar sizin olacak. Sonra ne oldu? Halk buna pek güvenmedi. Buna inanmadı. Önce bu topraklara bir gidelim ve bakalım oralarda ne var ne yok. O zaman Musa her oymaktan kişiler seçin ve onları gönderelim gidip baksınlar dedi. Gittiler, baktılar, bu toprakların çok verimli, bereketli olduğunu gördüler. Ama orada çok büyük, dev adamlar var dediler. Biz asla oraya giremeyiz. Onlar bizi yok ederler. Sadece 2 kişi, Kaleb ve Yeşu, hayır, Rab onları bizim elimize vermiştir. Rab bize vaat etmiştir. Gidelim dediler ama onlar Rab'be güvenmediler, Rab'be bakmadılar. Sonuçta halk karşı geldi. Tanrı bizi Mısır'dan kurtardı, buralarda ölelim diye mi? Hayır, oraya giremeyiz ve girmek de istemiyoruz diye karşı geldiler, isyan ettiler. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Yasanın tekrarı 2:14'ü okuyalım. Kadeş Berna'dan yola çıkıp Zeret Vadisi'ne gelinceye kadar 38 yıl yol aldık. Rabbin içtiği ant uyarınca, o kuşağın bütün savaşçıları oradan kaldırılıncaya kadar onları cezalandırmıştım. Evet, 38 yıl yol aldık. Rabbin içtiği ant uyarınca İsrail halkından o kuşağın bütün savaşçıları yok olmuştu. 2 yıl içerisinde oraya kadar geldiler ama iman etmediklerinden dolayı, Rab'be güven duymadıklarından dolayı 38 yıl daha çölde dolaştılar. Mısır'dan çıkan o kuşak, değerli dostum, o nesil yok edilinceye kadar Musa ve Harun dahil 38 sene dolaştılar. İşte Yuhanna 5. bölümde böyle bir bağlantı da kurabiliriz. Adam 38 seneden beri kötürüm ve bir türlü şifa bulmuyor, iyileşmiyor. Ve bu nerede oldu? Yuhanna 5. bölüme baktığımız zaman burada Betsaida adında bir havuz vardı. O dönemde şöyle bir inanç varmış. Bu inanışa göre su çalkalandığı zaman havuza ilk giren şifa buluyormuş. Bu adam 38 senedir bir türlü fırsat bulamıyor ve yardım edecek bir kişi de bulamıyor. İşte tam bu felçli kişiye İsa Mesih geliyor ve onunla ilgileniyor. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü kutsal kitapta tesadüf yok. Özellikle İsa Mesih'in yaptığı işler ve söylediği sözler hep onun iradesine göre bilinçli olarak yapılmıştır. Betsaida'nın merhamet, kayra anlamına geldiğini burada size söyleyeyim. Kayra evi. Görüyor musunuz buradaki bağlantıyı? 38 yıl yasa, şeriat altında halk eziyet çekti ve onca nesil canını kaybetti ve vaat edilen topraklara giremediler. Ama şimdi 38 sene hasta olan bu kişi Betsaida havuzunda, Rabbin lütuf evinde inayet buluyor, şifa buluyor. Onun için İsa soruyor, sen iyileşmek istiyor musun? Ey İsrail halkı, iyileşmek istiyor musun? Artı İsa Yuhanna 5. bölümde bu felçliye havuza falan girmene gerek yoktur. Oraya buraya gitmene gerek yoktur. Ona buna koşmana gerek yoktur. Kurtuluş, şifa havuza girmekle gelmez. Ona buna güvenmekle gelmez. Onun bunun el koymasıyla gelmez. Ben söylüyorum, kalk ve yürü. Bu kalk sözünde yine ruhsal bir mesaj vardır. Buradaki olayın arkasında büyük bir ruhsal mesaj vardır. Yuhanna 5'e tekrar baktığımız ve incelediğimiz zaman bakıyoruz ki 21. ayette diriliş konusu vardır. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Kurtuluş, diriliş var burada. Yuhanna 5. bölüm 8-9'da İsa hastaya ayağa kalk diyor. Döşeğini kaldır ve yürü. Hasta adam o anda iyi oldu. Döşeğini kaldırıp yürüdü. İsa burada bu felçli adama şifa veriyor. Ama bir tek insanın iyileşmesiyle, şifa bulmasıyla ne değişebilir ki? Orada başka bir sürü hasta vardı. Neden sadece bir kişi? Bence İsa'nın bu yolla vermek istediği mesaja bakmak gerekir. Rab bu 38 yıldan beri hasta olan kişiyi seçiyor ve bu yolla halka bir mesaj iletmek istiyor. Anladınız mı buradaki bağlantıyı? Evet, Rab İsa Mesih'in yaptığı her mucizenin gerisinde ruhsal bir mesaj vardır. O zamanın halkı için ve bizler için. Şimdi Yuhanna 5. bölüm 9-13'te şöyle okuyoruz. Adam o anda iyi oldu. Döşeğini kaldırıp yürüdü. Ne var ki? O gün Sept günüydü ya da Şabat günüydü. Bu nedenle Yahudi yetkililer sağlığa kavuşan adama bugün Şabat'tır dediler. Döşeğini kaldırmana dinsel yasa açısından izin verilmez. Adam beni iyi edenin kendisi döşeğini kaldır ve yürü dedi diye yanıtladı. Bu kez kim sana döşeğini kaldır ve yürü dedi diye sordular. Gel gelelim iyi edilen adam onun kim olduğundan habersizdi. Çünkü orada çok insan toplanmış, İsa da gitmişti. Bu olaydan sonra gerçekleşen ilk olay iyileşen adamı yatağını Sept gününde taşırken gören Ferisilerin bu adamı azarlamasıydı. Bu adamın iyileşmiş olduğunun kesin bir kanıtıydı. Bu adamı Sept gününde yatağını taşıdığı için eleştiren bu dinci, yobaz, gerici, şeriatçı insanların durumu gerçekten ne zavallıdır. Rabbimiz o gün kalabalıkların arasından belki de mucizevi bir şekilde uzaklaşmıştı. İyileşen adam kendisini kimin iyileştirdiğini gerçekten bilmiyordu. Bundan sonra ise onu tapınakta bulup bak iyi oldun dedi. Artık günah işleme ki başına daha kötü bir şey gelmesin. Adam gidip kendisini iyi edenin İsa olduğunu Yahudi yetkililere bildirdi. Bu yüzden Yahudi yetkililer İsa'ya saldırıda bulunmaya başladılar. Çünkü bu işleri Şabat gününde yapıyordu. Meydana gelen olay kısaca şuydu. Rab İsa Mesih bu adamı fiziksel olarak havuzun yanındayken iyileştirmişti. Ama ruhsal olarak da şimdi tapınağın içerisinde iyileştiriyordu. Önce adamın bedeni şifa buldu, sonra da ruhu. Adam İsa ile karşılaşmış ve onu şahsen tanımıştı. Bundan sonra İsa'nın kim olduğunu başkalarına da anlatabiliyordu. Bu kötürüm adam hayatının çok büyük bir bölümünde yatağında hasta yatıyor ve zamanının çoğunu havuzun yanı başında yatıp suyun çalkalanmasını bekleyerek geçiriyordu. Sonra ne oldu? Bir gün İsa oradan geçiyordu ve adamı fark etti. Adam da İsa'yı fark etti. Güçsüz adam her şeye gücü olanla karşılaşmıştı. Benim garibime gelen havuzun yanı başında yatan daha birçok hastanın orada iyileşmeden kalmış olmasıdır. Değerli dostum, bugün de kurtulmamış birçok kalabalıklar vardır. İsa onları da kurtarmak istemiyor mu? Elbette ki istiyor ama onlar İsa'ya bakmak istemiyorlar. Sadece bir şeyler olması için bekliyorlar ama İsa'ya bakmadıkça, İsa'ya gelmedikçe hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey değişmeyecektir. İşte bu olaydan sonra şeriatçı Yahudiler İsa'yı öldürmeyi yüreklerine koydular. Ona olan nefretlerini açıktan açığa ortaya koymaya başladılar. Yuhanna Yahudiler derken Yahudiliğin din önderlerinden söz ediyordu. Evet, bu olaydan sonra Yahudi din adamları İsa'ya zulmetmeye ve onu öldürebilecekleri fırsatı kollamaya başladılar. İsa onları şöyle yanıtladı. Babam şu ana kadar çalışmasını sürdürüyor, ben de çalışıyorum. Yuhanna 5 ayet 17. Bu adam günah çukuruna böylesine düşünce Rab İsa Mesih ve Baba Tanrı Sept gününde artık dinlenemez olmuşlardı. Her ne kadar Tanrı fiziksel evreni yarattığı zaman 7. günde dinlendiyse de insan günaha düştükten sonra dinlenmemiştir. Çünkü günah çukuruna düşen insanın Sept günü de olsa kurtarılması gerekiyordu ve bu her şeyden daha çok önemliydi. İşte bu yüzden Yahudi yetkililer onu öldürmek için çabalarını arttırdılar. Çünkü yalnız Şabat'ı bozmakla kalmamış, Tanrı babamdır diyerek kendisini Tanrı ile bir tutmuştu. Yuhanna 5 ayet 18. Bu adamlar İsa'yı çarmıha gerdirinceye kadar hiç rahat etmeyeceklerdi. Rabbimiz İsa Mesih burada kendisiyle ilgili üç büyük iddiada bulunmaktadır. Yuhanna 5. bölüm 24. ayetteki sözleri İncil'i duyururken kullanabiliyor olmamız temelde İsa'nın bu üç iddiası üzerine kuruludur. Bu iddiaları burada bir araya getirmeye çalışacağız. İsa'nın birinci iddiası şuydu. İsa onları şöyle yanıtladı. Size önemle belirtirim ki oğul kendiliğinden hiçbir şey yapamaz. Ancak babanın yaptıklarını görerek onları yapar ve baba ne yaparsa oğul da onun gibi yapar. Ayet 19. Rab İsa Mesih burada kendisinin Tanrı olduğunu ve Tanrı ne yaparsa kendisinin de aynen öyle yapabileceğini söylüyordu. Baba ile oğul arasında çok mükemmel bir uyum ve beraberlik vardır. Bu nedenle İsa'ya yöneltilen suçlamalar yersiz ve temelsizdi. Çünkü oğul, bu ruhsal anlamdadır, babaya ters düşen hiçbir şey yapmamaktadır. Bunun gibi baba da oğula ters düşen hiçbir şey yapmaz. Tanrı ne yaparsa İsa da yapar. İsa insan günahını bağışlayabilir. Evet, İsa sözlerine devam ederek baba ile oğul arasında çok yakın ve kişisel bir bağ olduğunu söylemektedir. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının tümünü ona gösterir. Ona bunlardan daha yüce işler de gösterecektir. Sizler şaşakalasınız diye. İkinci iddia şuydu. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam sağlıyorsa oğul da istediklerine yaşam sağlar. Yuhanna 5, 20 ve 21. ayetler. İsa Mesih istediği kimseye yaşam verir. Eğer baba ölüleri diriltirse, oğul da diriltir. Bugün değerli dostum sık sık şifa armağanlarından söz ediliyor değil mi? Hastalar zaman zaman hastalıklarına şifa buluyorlar ama İsa'nın zamanında, daha doğrusu ilk kilise döneminde Rab öğrencilerine de ölüleri diriltme armağanlarını vermişti. Örneğin Elçi Pavlos ve Petros almış oldukları bu armağanı kullanarak ölüleri bile diriltmişlerdir. Bunlar elbette ki Resullere özgü armağanlardır. Evet, Rabbin onlara, bu elçilere vermiş olduğu bu armağan, Resullere, elçilere özgü bir armağandı ve Resuller ya da elçiler yeryüzünden göçüp gittikten sonra bu armağan da onlarla birlikte yeryüzünden kalkmıştır. İsa Mesih ölüleri diriltebiliyordu çünkü kendisi Tanrı'ydı. Petrus ve Pavlus gibi diğerleri ise sadece ve sadece İsa'nın adını kullanarak, İsa adıyla ölüleri bile diriltebilmişlerdir. İsa'nın üçüncü iddiası da şuydu: Baba kimseyi kendisi yargılamaz. Tüm yargılama yetkisini oğula vermiştir. Yuhanna 5 ayet 22. Evet, baba hiç kimseye hükmetmez. Fakat bütün hükmü oğula vermiştir. Tanrı'nın sözlerini duyup bu sözlere iman ettiğiniz zaman değerli dostum, sonsuz yaşama sahip olursunuz. Neden? Çünkü Rab İsa Mesih Tanrı ne yaparsa onu yapar. İsa Mesih ölüleri bile diriltti. Gelecekte bir gün tüm insanları yine o yargılayacaktır. İster iman edip kurtulmuş olsunlar, isterse iman etmeyip kaybolsunlar. Bütün insanlar İsa Mesih'in önünde durup hesap vereceklerdir. Mesih'e iman edenler bir ödül alıp almayacaklar mı diye Mesih'in hüküm kürsüsü önünde, yani Bema kürsüsünde yargılanacaklardır. Mesih'e iman edenler gerçek anlamda, yani sonsuz yaşam ve sonsuz cehennem konusunda yargılanmayacaklardır. Mesih'e iman edenlerin sonsuz hayatı vardır. Bu %100 kesindir. Ancak Mesih'e iman edenler bu dünyada yaptıkları işlerin karşılığında ödül alıp almayacakları konusunda yargılanacaklardır. Mesih inanlılarının yargılanışı onların günahları nedeniyle olmayacaktır. Çünkü onların günahlarını İsa Mesih kendi üzerine alarak o günahların cezasını ödemiştir. Ancak Mesih imanlıları yeryüzündeyken Rab için yaptıkları işlere göre yargılanacaklardır. Rab için gayretli işler yapıp kalıcı şeyler bırakmışlarsa ödül kazanacaklardır. Mesih'e iman etmeyen kayıp kimseler ise onun önüne Vahiy kitabının 20. bölümünde söz edilen büyük beyaz tahtın önünde duracaklar, bu tahtın önüne çıkacaklardır. Unutmayın ki Rab İsa Mesih yeryüzüne ilk geldiği zaman yeryüzünü yargılamaya gelmemişti. Ama bir sonraki gelişi yeryüzünü yargılamak için olacak. Çünkü tüm yargı Baba Tanrı tarafından Rab İsa Mesih'in eline teslim edilmiştir. Öyle ki herkes babaya saygı gösterdiği gibi oğula da saygı göstersin. Oğula saygı göstermeyen, onu gönderen babaya da saygı göstermez diyor Elçi Yuhanna 5. bölüm 23. ayette. İşte değerli dostum, bu üç temel iddiaya, bu üç büyük prensibe dayanan İsa Mesih sözlerine devam ederek 24. ayetteki bizim de çok kullandığımız şu çarpıcı sözleri söylüyordu. Evet, İncil'i duyurmaya yönelik çalışmalarımızda tanıklık yaparken bu ayeti kullanmamız çok yerinde ve doğru olmakla birlikte bu sözleri İsa'nın biraz önceki iddialarıyla desteklemek durumundayız. Size önemli belirtiyorum. Benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir. Yuhanna 5 ayet 24. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada iman edenin sonsuz yaşamı vardır demektedir. Ne zaman sonsuz yaşamı vardır? Şimdi vardır. İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin şimdi sonsuz hayatı vardır. Gelecekte sonsuz yaşamı vardır demiyor. Ama sonsuz yaşamı var ya da sonsuz yaşama sahiptir diyor. Mesih'e iman eden kişi yargılanmaz. Diğer bir deyişle yargılanmayacaktır. Neden? Çünkü ölümden yaşama geçmiştir de onun için yargılanmayacaktır. Peki ama kimdir böylesine büyük iddialarda bulunan? Bunlar çok muhteşem, güzel vaatlerdir ama bu vaatleri veren kimdir? Burada göz önünde tutacağımız en önemli nokta budur. Tekrar söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman eden kimsenin sonsuz yaşamı vardır diyor İsa Mesih. Böyle bir kimse yargılanmaz ama ölümden yaşama geçmiştir. Bu sözlerin sahibi kim biliyor musunuz? Bu ayet için temel oluşturan üç ilkeyi bize önceki sözleriyle İsa Mesih ortaya koymuştu. Örneğin 19. ayette İsa Tanrı'dır. 21. ayette İsa ölüleri diriltir ve 22. ayette İsa insanları yargılayacaktır. Bu sözlerin bu kadar güzel ve etkili olması bu sözleri söyleyenin kim olduğuna bağlıdır. Bizim gibi sadece bir insan olan İsa Mesih ya da İsa peygamber böyle bir iddiada bulunamazdı. Yani o sadece bir peygamber olsaydı böyle bir iddiada bulunamazdı ama o gerçekten Tanrı'nın kendisi olduğundan bu sözleri yetkiyle söyleyebilmiştir. İsa sözlerine yine büyük bir söz söyleyerek devam ediyordu ve şöyle diyordu. Size önemle belirtiyorum, vakit geliyor, işte geldi bile. Ölüler Tanrı oğlunun sesini işitecekler ve iştenler yaşayacaklardır. Buna şaşmayın. Tüm mezarda yatanların onun sesini işiteceği vakit geliyor. Yuhanna 5, 25 ve 28. ayet. 25. ayette İsa Mesih saat geliyor ve şimdidir derken ne demek istiyordu? Bizler şu anda gelmekte olan saat içerisindeyiz. 28. ayet bu saatin henüz gelmemiş olduğunu açıklık getirir. Saat henüz gelmemiştir ama geliyor. Bütün bunlar bizim ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işlenenlerin yaşayacakları gelecekteki bir zamana doğru ilerlemekte olduğumuzu gösterir. Eğer bizler gelmekte olan saat içerisinde yaşıyorsak, İsa'nın ve saat şimdidir demesi ne anlamdadır? Şu anda, şimdi. Onun sesini işiten ölüler kimlerdir? Yuhanna 11. bölümde İsa'nın Lazar adlı bir ölüyü ölümden diriltişi anlatılır. Lazar öldüğü zaman İsa, Lazar'ın iki kız kardeşine Meryem'le Marta'ya şöyle demişti. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse bile yaşayacaktır ve kim yaşar? Ve bana iman ederse asla ölmeyecektir. Ölse bile ya da ölmüş olsa bile. Bu mezardaki kişinin de işittiğini mi söylemek istiyordu? Hayır, burada ruhsal ölümden söz ediliyor. Ölüm Tanrı'dan ayrılmak, kopmak demektir. Mezarda olan ölülerin onun sesini işitecekleri zaman geliyor ve işittikleri zaman yaşayacaklardır. Ama şu anda ruhsal olarak ölü olanlar için saat şimdidir. Eğer şu anda onlar İsa'nın sesini işitip ona iman edecek olurlarsa ruhsal anlamda dirilecekler, yaşama kavuşacaklardır. Elçi Paulus Efes'teki imanlara yazdığı mektupta onların bir zamanlar işlemiş oldukları suç ve günahlar içerisinde ölü olduklarını söyler. Herkesin ruhsal durumu şöyledir. İnsan yeryüzüne ruhsal yönü ölü bir varlık olarak doğar. Ama sonra eğer bir kimse İsa'nın sözünü işitir ve onu gönderene iman ederse sonsuz yaşama sahip olur. Yargılanmaya gelmez ama ruhsal ölümden sonsuz yaşama geçmiştir. Bu yaşam ya da sonsuz yaşam ancak İsa'nın verebileceği bir yaşamdır. Bu nedenledir ki İsa 25. ve 28. ayetlerde iki ayrı şeylerden söz etmektedir. İsa Mesih'in ruhsal yaşam verdiği, dağıttığı saat şimdidir. Onun ölüleri mezardan dirilteceği saat ise geliyor. Çünkü baba nasıl her varlığın yaşam kaynağıysa, oğlun da her varlığa yaşam kaynağı olmasını sağladı. Yargılama yetkisini de verdi ona çünkü o insan oğludur. Yuhanna 5, 26 ve 27. ayetler. İsa Mesih yaşam verendir. Kendisinde sadece yaşam yoktur ama aynı zamanda o bu yaşamı başkalarına da verir. Onun bir başka özelliği de yargılama hakkını elinde bulunduruşudur. o yeryüzüne ilk gelişinde dünyayı yargılamaya değil kurtarmaya gelmişti ama bundan sonraki gelişinde yargıç olarak gelecektir. O zaman mezarda olanlar onun sesini işiteceklerdir.